Merhaba, ben Servet Yıldırım.
Ben Mahmut Bilmez.
Sesli ekonomiye başlıyoruz. Şimdi bugün bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler sözünü konuşacağız. Bu söz Fransızca aslıyla laissez-faire şeklinde olup 18. yüzyılda ilk defa Fransız iktisatçı Vincent de Gournay tarafından telaffuz edilmiş, söylenmiş. Kısaca diyor ki bu söz, ekonomide devlet müdahalesi olmamalı, üretici serbestçe üretmeli, mallar serbestçe dolaşmalı. Şöyle çok basit, böyle karikatürize edersek anlamı bu. Şimdi bugün bu sözün uygulamasını, felsefesini, nasıl uygulandı, neler yarattı onları konuşurken aslında alternatiflerini de biraz konuşacağız. Ve bugün günümüz dünyasında neler geçerli, biraz onun üzerinde duralım. İsterseniz Mahfi abi, her zaman olduğu gibi önce bir sözün tanımıyla kısa bir tarihçesiyle başlayalım.
Aslında bu sözün ilk ortaya çıktığı hali Fransızcası laissez-faire, yani bırakın biz yapalım şeklinde ve bu Maliye Bakanı, dönemin Fransız Maliye Bakanı Colbert ile bir grup iş adamının toplantısı sırasında iş adamlarından Legendre tarafından dile getirilmiş bir ifade. Bunu söylemiş ve ondan sonra bu, senin dediğin gibi, bir başka Fransız Gournay tarafından, de Gournay tarafından bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinlere dönüştürülmüş bir söz. Yani devletin karışmamasını istiyorlar. Devlet hiçbir şeye karışmasın ki bu klasik ekonomi okulunun da temel felsefesi. Devlet hemen hemen hiç olmamalı. İşte savunmayı gerçekleştirmeli, dış ilişkileri yürütmeli, adaleti sağlamalı. Bunun dışında da pek olmamalı. Bunun dışındaki bütün işleri özel insanlara, özel kesime bırakmalı. Felsefenin özü bu. Bu bir nevi, dediğim gibi, o dönemin çok müdahaleci, karışımcı politikalarına, merkantilist felsefesine karşı, işte liberal ekonomik görüş dediğimiz görüşün ortaya çıkışını yansıtan bir ifade.
Evet, bu söz aslında daha sonra serbest piyasa ekonomisinin ve devlet müdahalesinin en aza indirilmesinin savunulduğu klasik liberal iktisat görüşüne de temel slogan oldu, değil mi? Onların temel sloganı bu. Burada tabii Adam Smith gibi düşünürler aklı hemen geliyor. Bunlar tarafından benimsendi ve biraz da parlatıldı, cilalandı. Burada belki biraz da, bilmiyorum, Adam Smith'ten de bahsetmek gerekir. 1723-1790 yılları arasında yaşayan Smith, klasik iktisadın kurucusu sayılır. Görünmez el kavramıyla bireylerin kendi çıkarlarını takip ederken toplumsal faydaya da hizmet ettiklerini savunur. Devletin ekonomik hayata mümkün olduğunca az müdahale etmesi gerektiğini düşünür. Aslında bu söz bir anlamda daha sonra Adam Smith'le birlikte farklı bir anlama büründü diyebilir miyiz?
Yani bu söz aslında çok ilginçtir. Daha doğrusu görünmez el kavramı ilginç bir kavram. Adam Smith'in o kadar böyle çok kullandığı bir kavram değil. Bir tek yerde geçiyor bu. Ulusların Zenginliği kitabında. Esas bu kavram çok daha eskilerden geliyor. Burada biraz tanrısal, ilahi bir şey de var. Yani doğanın kendine göre bir düzeni vardır. Buna nasıl karışmamak gerekiyorsa iktisadi hayatında bir düzeni vardır. Bu kendiliğinden, işte kişilerin kendi menfaatlerinin peşinde koşmasıyla, kendi faydalarını, yararlarını maksimize etmeye çalışmasıyla toplumun kendiliğinden her şeyinin maksimize olacağını savunan bir görüştür. Çok eskiye gidiyor bu. İlk kez 7. yüzyılda Arabistan'da ortaya çıkıyor. Evet, Hazreti Muhammed tarafından kullanılmış bir hadise göre, fiyatları düşük ve yüksek yapan ancak Allah'tır ifadesi geçiyor. Yani dolayısıyla bu bir görünmez el tarafından düzenlendiği fikri ta oralara kadar gidiyor. Ondan sonra bu gelişiyor, gidiyor. İşte Adam Smith de bunu bir şekilde böyle yansıtmış oluyor. Karışmayın diyor. Yani görünmez el kendiliğinden bu işi düzenler. O görünmez el nedir klasik iktisatta ve Adam Smith'in görüşünde? O görünmez el, insanların kendi menfaatlerinin peşinde koşmasıdır. Bütün insanlar kendi menfaatlerinin peşinde koşarsa o zaman toplumun da menfaati gerçekleşmiş olur felsefesine dayalı bir görüştür bu.
Otomatik bir düzenleyici gibi çalışacak. Peki burada,
evet,
aslında
böyle belki bir şey var. Yani bütün klasik sistemde, zaten klasik ekonomide, her şeyin otomatik düzenleneceğini, bütün dengelerin kendiliğinden sağlanacağını, zaman zaman bozulmalar olsa bile sonuçta bu dengenin, bu görünmez el, işte kişilerin menfaatinin peşinde koşması sayesinde, görünmez el yardımıyla kendiliğinden sağlanacağını savunan bir görüştür.
Evet, şimdi Adam Smith'ten bahsettik. Belki burada biraz başka bırakınızı yapsınlar, bırakınız geçsinlercilerden de bahsetmek gerekebilir. Mesela 1767-1832 yılları arasında yaşayan Jean-Baptiste Say, devlet müdahalesine evet. karşıdır. Serbest piyasanın dengesini kendi kendine kurabileceğini o da savunmuş diğerleri gibi. Ünlü Say kanunu da gene Jean-Baptiste Say'in kanunudur. Her evet. arz kendi talebini yaratır diyor. Bir anlamda sizin bu dediğiniz görünmez el diyor. Yani bırakınız o arz kendi talebini bir şekilde yaratacaktır anlayışı buradan çıkıyor değil mi?
Kesinlikle öyle. Bu klasik ekonominin temel kabullerinden birisi zaten. Her arz kendi talebini yaratır diye bir görüş. Bu Say'a ilaveten bu görüşü etkileyen işte John Locke'un felsefesi, Thomas Malthus var, Thomas Jefferson'ın görüşleri, David Ricardo bunların hepsi evet. görüşü etkilemiştir. Tabii bu Jean-Baptiste Say'in Say'ın söylediği her arz kendi talebini yaratır daha ziyade Trump ekonomisi döneminde geçerli olan. Yani pazara bir masa getiriyorsun. Karşılığında 4 sandalye alıp gidiyorsun. O zaman o arz kendi talebini yaratıyor. Günümüzde bu böyle değil. Tam tersine her talep kendi arzını yaratır gelmiş.
Peki diğerlerinden de biraz bahsedelim. Az önce siz bahsettiniz. Mesela David Ricardo 18. Evet. yüzyılın ikinci yarısıyla 19. yüzyılın ilk yarısını yaşamış. O da ekonomide devletin rolünün sınırlı olması gerektiğini vurgulayanlardan. Onu da biz karşılaştırmalı üstünlükler teorisiyle evet. tanıyoruz. Dış ticaretin serbest olmasını savunmuştur. Diğer bir isim Frederick Bastiat. Bunu daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. O da evet, 19. konuştum. Yüzyılın ilk yarısında yaşayan Fransız klasik liberal düşünür ve iktisatçı. O da devlet müdahalesine şiddetle karşı çıkanlardan ve serbest piyasa savuncusu. Onu da hem Mumcular Dekçesi'yle hem de Görünen ve Görünmeyen adlı eseriyle biliyoruz. Bir diğer isim de benim gördüğüm John Stuart Mill. 1806-1870 yılları arasında yaşamış.
Bunların
o da
hepsi...
bireysel özgürlükleri savunuyor. Devletin yalnızca zorunlu olduğu alanlarda müdahale etmesi gerektiğini söyleyenlerden değil mi?
Bunların böyle... hepsi sonradan John Maynard Keynes'in sonradan klasik iktisatçılar diye tanımladığı insanlar. Bunlar işte merkantilizme karşı çıkıp bildiğimiz klasik kapitalizmin ortaya çıkmasına yol açan görüşleri ortaya atan insanlar. İşlerinde tabii hepsi çok önemli bunların ama David Ricardo özellikle önemli. Bu görüşün bugün de işte karşımızda Trump'ın ortaya attığı işte tarife savaşları ya da gümrük vergisi savaşlarıyla gelişen şeye karşı çıkan insanlardan birisi, en başta geleni David Ricardo. Yani şeyin ticaretin, uluslararası ticaretin serbest bırakılmasının, müdahale edilmemesinin, karışılmamasının uluslararası refahı arttıracağı görüşü buradan geliyor. Ona gelene kadar David Ricardo'dan önce mesela Adam Smith'te mutlak üstünlükler teorisi var. Yani bir devlet, diyelim ki iki devlet var, ikisi de şarap ve kumaş üretiyor. Birisi şarabı ucuza üretiyor, öbürü kumaşı ucuza üretiyor. O zaman o şarap üretecek, o kumaş üretecek ki böyle sağlansın iddiası var. Halbuki David Ricardo her ikisini de daha ucuza üreten ülkenin dahi birisinde azaltması halinde gene kâra geçeceğini, daha ucuza üretmesinin kâra geçeceğini, dolayısıyla karşılaştırmalı üstünlüklerin de iki tarafında yararına olacağını ileri sürüyor. Bunlarla gelişiyor hadise. Yani bunlarla bir böyle ticaret serbestliği, bu işte deminden beri konuştuğumuz bırakınız yapsınların artık son aşamaları bu şekilde gelişiyor.
20. yüzyıla gelirsek de karşımıza ünlü Chicago okulu ve Friedman, Milton Friedman çıkıyor değil mi?
Gene 20. Aslında oraya gelmeden biraz... evvel, oraya tam gelmeden evvel 1930'larda büyük bunalım var, büyük kriz
ya orada
var.
Orada geleceğim oraya ama bu şeyin karşısındaki evet. görüş, yani liberalin karşısında ne var diye bakarsak evet. orada da hemen karşımıza çıkan devlet müdahaleciliği ya da müdahaleci ekonomi yapmışlığı evet, yani, deniyor bunlara. İlk akla gelen de Keynes, John Maynard Keynes evet. değil mi?
Ve Keynes'in. Yani 1929'da büyük dünya bunalımı ya da büyük depresyon denilen bir çöküş yaşanınca müthiş bir şaşkınlık ortaya çıkıyor. Yani buradan anlaşılıyor ki bu bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, devlet hiçbir şeye karışmasın vesaireyle gidilirse öyle dengeler kendiliğinden oluşmuyor. Çöktüğü anda gidiyor sistem. Bunu görünce de işte meşhur Keynes yani ekonomi ortaya çıkıyor. John Maynard Keynes'in eleştirileri çıkıyor. Diyor ki o ekonomi hiçbir zaman bir tam istihdam dengesinde değildir. Dengeler tesadüfi oluşur ve bozulabilir. Dolayısıyla bu dengelerin yeniden yerine getirilmesi öyle kendiliğinden olmaz. Buralarda devletin devreye girmesi ve dengeyi kurması lazım diye bunu savunuyor. Bu bir süre 20. yüzyılın işte 1930'lardan 60'lara kadar falan bütün dünyaya egemen oluyor bu görüş ve karma ekonomik sistem denilen sistem geliyor. Fakat sonrasında yeniden klasik modele bir derece olsun dönüş ortaya çıkıyor ve senin dediğin işte Hayek ve Friedman liderliğinde yeni klasik düzen denilen,
evet,
aslında eski klasik düzenin yeniden canlandırılması, devlet müdahalesinin ortadan kaldırılması görüşü yeniden canlanıyor.
Bunlar da modern zaman bırakınız yapsınlarcıları değil mi?
Aşağı yukarı oraya geliyor. Sonra tekrar dönüyor. Yani arada bir sürü şey var. İşte yeni Keynesçiler var, biz yeni klasikçiler var.
Evet. Tekrar Keynes'e dönersek Mahfi abi, ondan sonra şimdi Keynes'de biraz duralım. İşte bu liberaller ne diyor? Uzun vadede ekonomi kendi kendine düzelir diyor. Uzun ve orta vadede. Keynes de aslında böyle bir ironi yaparak uzun vadede hepimiz ölmüş olacağız dediği o meşhur sözünü çok kullanıyor. Doğru. Şimdi Keynes'e baktığım zaman Keynes aslında denemiş de, yani şeye bakınca 1929 Büyük Uhran'ın sırasında aslında o liberal şeyin bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler modelinin işlemediğini görüyor senin de dediğin gibi. Ekonomide talep yetersiz olduğunda piyasalar kendi kendini toparlayamıyorlar. Bunu görmüş. Böylesi bir durumda gereken şey de devletin aktif müdahalesi. Değil mi? Kamu harcamalarının artırılması, maliye politikasının etkin bir şekilde kullanılarak vergilerin düzenlenmesi, aynı şekilde etkin para politikası kullanımı ile faizlerin kontrol edilmesi. Bunlar hep Keynes'den yaklaşımın ana unsurları diyebilir miyiz?
Çok doğru. Keynes'e gelinceye kadar aslında para teorisi ve politikası çoğu kez ihmal edilmiş. Yani her yerde yer alıyor aslında. Klasik iktisatçılarda da yer alıyor ama onların genel görüşü paranın fonksiyonel bir şey olmadığı, bir örtü olduğu. Esas itibariyle reel ekonominin önde geldiği görüşü. Halbuki Keynes diyor ki öyle değil. Bu iş para da son derece önemli ve bu tür olaylarda denge kaybolduğu zaman dengeyi yeniden yerine oturtabilmek için devletin mutlak surette aktif olarak işin içine girmesi lazım diyor. Hatta bunu karikatürize eden bir şey de var. Eğer işler kötü gitmişse, ekonomi depresyona doğru gidiyorsa devlet insanları tutup çukur kazıp çukur doldurtturmalı. Maksat para vermek. Hatta buradan şeye kadar gider iş. Yani bu Mısır'ın zenginliğini Keynes piramitlerin inşasına bağlar. Hiçbir işe yaramayan, sadece bir gösterişe yarayan piramitlerin inşasında on binlerce işçi çalışmış. İşte ekonomi bunlara para ödemiş, o paralar harcanmış, tüketim vesaire, olay canlanmış. Oradan hareket ediyor.
Evet. Yani özetlersek o zaman buraya kadar olanı, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler devlet müdahalesine karşıdır. Keynesyen görüşte ise devlet müdahalesini savunur. Bırakınız yapsınlar da piyasa kendi dengesini bulur denir. Öbüründe ise piyasa her zaman dengeye ulaşmaz deniliyor Keynesyen yaklaşımda. Bir ilk modelde uzun vadede denge sağlanır deniyor. O ise kısa vadede müdahale gerekir diyor. Yine bırakınız yapsınlar geçsinler de bireysel çıkar toplumsal fayda sağlar. Öbüründe ise toplumsal refah için planlama gerekebilir gibi bir şey var.
Peki.
Krizlere bakarsak mesela 2008 krizi güzel bir örnektir aslında. 2008 krizi, finansal krizinde ne oldu? İşte balonlar patladı, bankalar battı, işte bankalarda zincirleme sorunlar başladı ve bir küresel durgunluk başladı. Hangi yaklaşım uygulandı dersek burada gördüğümüz bizim net bir şekilde Keynesyen yaklaşım diyebilir miyiz?
Yok, Keynesyen yaklaşım dünya terk etti. Yani onu böyle 1970'lerin ortalarından itibaren filan terk edildi o görüş ve tekrar yeniden klasik görüşe dönüş başladı. Tam olarak değil ama öyle. 1980'lerde çok ünlü bir şey var. Washington uzlaşısı var. Burada 10 kalem şey tespit ediliyor. Buna neoliberal yaklaşımlar deniyor. Bu da biraz bırakınız yapsınlar felsefesine dayalı bir yaklaşım. Devletin gene müdahalelerini mümkün mertebe azaltmak, işte vergileri azaltmak. Mesela arz yönlü iktisat denilen şey o zaman geçerliydi. Vergileri ne kadar düşürsek o kadar çok vergi toplanır görüşü vardı. Bunu Amerika Birleşik Devletleri uyguladı, Reagan uyguladı. İngiltere'de Thatcher uyguladı, Türkiye'de de kısmen Özal uyguladı. Bunlarla yapıldı. Mesela emisyon, hani bu otomobillerdeki emisyon vesaire, bunları çevre şeylerini azaltmak, kuralsızlaşmak, kuralları deregülasyon, bütün bunlarla yola çıkılan bir neoliberal yaklaşım ortaya çıktı. Bu da gitti. Bu da tutmadı. Geldik 2008'de baktık. Çünkü bütün bunlar şeyler de öyle, finansal araçlar da öyle oldu. Türev ürünler vesaire, böyle çoğu karşılıksız şeyler çıktı piyasaya. Yani işte elbette şimdi kaydı para vesaire, bunlar yürüyor sistem, ama bunlar çoğaldıkça bazı şeyler karşılıksız kalmaya başladı ve kontrol dışına çıktı. İlginçtir, bu dünya büyümeyi çok sever. Yöneticiler de çok severler. Büyüme her zaman tercih edilen bir şeydir ve büyümeyi getiren şeyler biraz kural dışılık getirse de buna göz yumuluyor. Bunu gördük. Bu göz yummaların sonucunda da küresel kriz çıktı karşımıza. Evet. Müthiş bir patlama, müthiş bir çöküş oldu finans. Yani
benim dediğim az önce hani Keynesyen yaklaşım dediğim, küresel krizden çıkışta uygulanan yaklaşım.
Evet, nispeten.
Keynesyen diyebiliriz. Yani devasa kurtarma paketleri açıklandı. Merkez bankaları faizleri sıfıra çekti. Ultra düşük faizler uygulandı. Kamu harcamaları artırıldı. Hatta çekler verildi insanlara, halka. Devlet, kamu bankaları, büyük şirketler iflastan kurtarıldı. Kurtarma programları oldu da. Yani bu açıdan baktığımızda bir Keynesyen yaklaşımdan bahsedebiliriz.
Yani tabii Keynesyen yaklaşım şeyde 1930'ların dünyasında çok daha böyle maliye politikasına dayalıydı.
Evet.
Hatta ince ayar, fine tuning denilen şey geliştirildi o zaman. Yani böyle hemen bakılacak, ona göre vergi ayarlanacak, kamu harcaması düzenlenecek vesaire. O dönemlerde gitti bu. Sonra ama yürütülemez oldu. Çünkü parlamentodan karar çıkarmak vesaire zor. Sonra yavaş yavaş para politikası önderliği aldı. Mesela 2008 krizinde, 2008'de başlayan küresel krizde ve sonrasında devamında pandemide para politikası çok ağırlıklı kullanıldı.
Evet.
Yani ekonomiyi kurtarmak için vergileri indirmek, kamu harcamalarını arttırmak vesaire yerine parayı bollaştırma yoluna gidildi. Ve buna da bir altyapı oluşturuldu. Parayı bolca harcarsanız enflasyon da yaratmaz gibi bir, yani para arzı artarsa enflasyon yaratmaz gibi, Friedman'ın söylediğinin tam tersine bir gelişme oldu. Buna da modern para teorisi adı verildi. Bütün dünyanın merkez bankaları, bütün değil ama gelişmiş dünyanın merkez bankaları bol miktarda para basıp piyasada bankaların elindeki tahvilleri toplayarak piyasaya para verdiler ve ekonomilerin canlanmasına yol açtılar. Evet. Bu da bir nevi işte Keynesyen maliye politikası yerine gene aynı mantıkla Keynesyen para politikası diyebiliriz buna. Genişleyici bir para politikası, evet, uygulandı.
Yani tersi olmuş olsaydı, burada bırakınız yapsınlar modeli olmuş olsaydı, çok büyük ihtimalle
herkes
daha fazla
batardı.
Banka batardı. Daha büyük bir yıkım çok olabilirdi tabii. Ki oldukça ciddi yıkım oldu. Siz az önce bahsettiniz, pandemi de aslında güzel bir örnek. Şimdi pandemide tüm dünya durdu. İşte iş yerleri kapandı, fiziki olarak kapandı. Üretim ve tüketim kesildi. Tedarik zincirleri aksadı, yer yer durdu. Ve bu ortamda çok hatırladığımız gibi milyonlarca insan da işsiz kaldı. Gene oradaki müdahaleye bakarsak, Keynesyen müdahale diyebilir miyiz? Nakit destek.
Tabii orada da.
Hane halkına, evet, doğrudan nakit destek yardımı yapıldı. Merkez bankaları o dönemde trilyonlarca dolar bastılar ve hala da o parayı çekmeye çalışıyorlar. Faizler düşürüldü, borçlanma kolaylaştırıldı. Hatta işten çıkartmalar devlet eliyle bazı sektörlerde yasaklandı. Yani pandemi nedeniyle işten çıkarılmama gibi bir zorlama da oldu. Dolayısıyla o açıdan baktığımızda gene Keynesyen özellikleri
taşıyan
bir müdahale değil mi?
Yani evet. Benim hatta öyle bir lafım var. Yani işte kapitalist sistemde işler kötüye gittiği zaman camı kırıp Keynes'in kitabını, evet, alıp okuyun diye söylüyorum ben onu da. Keynesyen yaklaşım bir nevi böyle kriz yaklaşımı haline dönüştü.
Doğru.
Yani kriz olana kadar işte yensin içilsin, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler oluyor. Kriz çıktığı zaman Keynes'e dönüp devlet bizi kurtarsın, yetişsin imdadı noktasına geliniyor. Bu pandemide de böyle oldu gerçekten.
Evet, belki bir ara parantez açmak lazım. Hani Keynes gerçekten önemli adam. Yani krizlerde çok. Cam kırılıp Keynes dediniz ya, hemen herkes böyle kriz durumunda acaba Keynes olsa ne yapardı diye.
Aynen öyle.
Bu dönemler vardır. Şimdi bakıyorum mesela Bertrand Russell onun için hayatta tanıdığım en keskin ve en temiz zeka demiş Keynes için.
Bertrand Russell mı diyor?
Evet. İlginç de birisi. Hani bir üretim, bir fikir üretim makinesi olarak görülüyor. O meşhur bir şaka vardır. Eğer iki iktisatçıyı bir odaya kapatırsanız odadan iki tane farklı görüş çıkar. Ama bu iktisatçılardan birisi eğer Keynes ise üç tane görüş çıkar.
Böyle
bir şaka vardır. Mesela işsizlik sigortası Keynes'in fikri. İşte makroekonomik krizlerden durgunlukta çıkış için hükümetlerin borçlanmasını, altyapı yatırımlarına yönelmesini, kamu harcalarını artırmasını yine ilk savunan odur. İkinci Dünya Savaşı sonuna doğru toplanan o Bretton Woods konferansına da kendisi İngilizleri temsilen gitmiş. Evet. Ve IMF Dünya Bankası'nın kurulmasına da aslında gene payı olan bir isim. Ama gördüğüm kadarıyla hani ne klasik iktisatçılara ne de Marksist iktisatçılara yaranabilmiş birisi değildir Keynes. Çünkü devletin müdahalesini önerdiği için diğerleri sevmez. Kapitalizmin ömrünü uzatmak için formül aradığı için de Marksist iktisatçılar haz etmezler. Böyle arada kalmış bir iktisatçı.
Yani onun için zaten Keynesyen iktisat bizim hani Türkçe'de çok kullandığımız karma ekonomi denilen sisteme benziyor.
Evet.
Esas olan piyasanın serbest işlemesidir. Ama ara ara devletin müdahaleleri lazım ki hani o dengeler kaybolduğunda tekrar yerine oturtulabilsin diye. Çok ilginç bir şey. Türkiye bunu, Atatürk bunu ta kuruluş zamanlarında görmüş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik sisteminde buna göre oluşturmuş. Yani karma ekonomik modele göre oluşturmuş.
Şöyle bir eleştirisi var tabii Keynesyen uygulamalara yönelik olarak. Bir krizdeyken Keynesyen uygulamalarla krizden çıkarsınız ama o sırada bir sonraki krizin temelini oluşturursunuz. Adını atarsınız. Ne yaparsınız? Para basarsınız. Enflasyon ve borç yükü yaratırsınız. Kamu maliyesinin ileride bozulmasını yol açacak adımlar denir ama bu adımlar atılmasa yıkım sizin az önce dediğiniz gibi çok daha büyük olacağı için herhalde bu hani son tedbir, hani camı kırıp Keynes'den şeyi çıkartmak lazım. Ondan sonra zaten yok eğer uygulamazsanız.
Çok.
Şimdi bu günümüze gelirsek Trump'ın ticaret politikaları, ekonomik yaklaşımı nedir diye bakarsak ne Keynes'den ne de bırakınız yapsınlarcı demek mümkün değil. O halde üçüncü bir yaklaşım daha olması lazım. Biz eski programlarımızda sık sık bahsediyorsunuz. Merkantilist veya neo-merkantilist yaklaşım değil mi? İsterseniz biraz da ondan bahsedelim. Dış ticaret fazlası hedefi, yerli üretimi koruma, devletin ekonomiyi yönlendirmesinin savunması bunlar hep böyle merkantilist yaklaşım.
Merkantilist demin. Evet. Yani bu konuştuğumuz Adam Smith öncesinde egemen olan ve bütün orta çağ boyunca, feodalite boyunca egemen olan, hatta 1600'lere, 1700'lere, 1700'lerin ortalarına kadar egemen olan bir sistem merkantilizm. Dediğin gibi tamamen devlet müdahalelerine dayalı, ihracatı teşvik eden, döviz kazandırıcı işlemleri teşvik eden, döviz kaybettirici işlemlere de set vuran bir sistem. Ama bu herkes bunu uyguladığı zaman, tabii herkes ithalatı kıstığında sen de ihracat yapamaz hale geliyorsun. Böyle karşılıklı etkilerle geliniyor. Zaten Bretton Woods dediğimiz olaya da böyle gelindi iyi kötü. Yani merkantilizm kalmamıştı. Serbestleşmişti ama işler sıkışınca ülkeler birbirlerine karşı ithalat kısıtlamalarına girişince Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle olay İkinci Dünya Savaşı'na kadarki dönemde müthiş bir çöküş yaşandı. Karşılıklı daralmalar yaşandı. Onu aşmak için Bretton Woods toplandı ve Keynesyen görüşler orada işte gündeme geldi büyük ölçüde. Bugün Trump bunu yapıyor. Yani geriye dönüyor ve korumacılık yapıyor. Ticareti kapatmaya çalışıyor. Ben her şeyi diyor içeride üreteceğim. O zaman dışarıdakiler de aynı şeyi yaparsa sen de satamayacaksın. Evet. Yani Trump orada bir şekilde böyle aşağı yukarı 1600'lerin 1700'lerin modeline geri dönüşüyor diyor.
Yani orta çağ yaklaşımına dönmek gibi. Ben biraz daha 16. 18. yüzyıl biraz yanlış olacak ama orta çağ tanımlaması gibi alıyorum. Hani o döneme bakınca amaç ne? Devletin zenginliğini altın ve gümüş gibi değerli madenlerle artırmak. Bunun için ne yapıyor? İhracatı artırıyor. İthalatı kısıtlandırıyor. Yani dış ticaret fazlası verelim ki kasaya, hazineye işte altın girsin. Şimdi burada ne öne çıkıyor eskiden 16 ve 18. yüzyıla bakarsak? Gümrük vergileri, İthalat yasakları, yerli üretim teşvikleri gibi unsurlarla devlet aktif rol oynuyor. Ama bunun yanı sıra başka şeyleri koymak gerekiyor. Mesela güçlü bir orduya ihtiyaç var. Çünkü güçlü ekonomi için o dönemde kolonileşmeye ihtiyaç var o altınları toplamak.
Yani bu dönemde tabii onu yapamaz.
Tabii bu dönemde yapamazsınız ama yine orada öne çıkan şey yine bu askeri varlık biraz daha öne çıkıyor. Şimdi ve hala şu andaki uygulamaya bakarsak milliyetçilik ve korumacılık gene bu yeni dönemin de özelliği olmuş. O zamanlar da özelliğiydi. Dolayısıyla ortak özellikler arz eden bir şey var günümüzde. Yani onun için bugünlerde biraz daha merkantilist yaklaşım öne çıktı diyebilir miyiz?
Evet, yani bu sadece Trump'la da ilgili değil. Pek çok liderde böyle bir şey, korumacılık, milliyetçilik, böyle bir eğilim var. Yani orta çağa özlem başladı ilginç bir şekilde.
Evet.
Yani hani küreselleşildiği zaman, değil mi? Hepimiz onu bekledik. 1980'lerde başlayan küreselleşme eğilimiyle dünyanın çok daha böyle içli dışlı olacağını, ticaretin çok daha serbest olacağını, zaten sermaye hareketleri de serbestleşti. Hatta biz bir adım daha gidip emeğin bile serbest dolaşmaya başlayabileceğini düşünürken tam tersi bir yere geldik. Sermaye hareketlerini kısıtlayamıyorlar ama ilginç bir şekilde çok daha serbest kalmış olan ticaret ise kısıtlamaya doğru işte gidiyorlar. Yani Trump'la başlayan bir olay. Daha önceleri bu kur savaşı ile oluyordu. Yani kurları ayarlayarak ihracatı teşvik edip ithalatı kısıtlamaya gidiliyordu. Çin hala bunu yapıyor. Sonradan buraya gelindi.
Evet, dediğiniz gibi bunu tek uygulayan Trump değil. Hani ulusal güvenlik ve strateji ekonomiyle iç içe geçiyor. İşte diğer özelliklerine bakarsak bugün liderler bazında görürsek işte Trump, Hindistan'daki Modi, Bolsonaro gibi işte Çin, Almanya hatta Euro bölgesinde yapısal cari fazla sürekli ihracat fazlası verilmesini savunuyor. O Almanya'da yine bu merkantilist özellikleri görüyoruz. Çin keza aslında uyguladığı model çok büyük ölçüde buna yakın. Dolayısıyla hani şu anda dünyada hakim olan yaklaşım ne bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, ne Keynesyen yaklaşım, ikisi de değil ama daha çok neo merkantilizm diye demek yanlış mı olur, abartılı mı olur?
Yani bu %100 bugün hakim değil tabii ama gidiş o gidiş. Yani herkes bu işi, şu anda Trump'a kızanlar bile kafalarının arkasında bunu bulunduruyorlar. Yani tabii böyle bir yere gidersek de tuhaf bir, değişik bir dünya olacak.
Evet, evet, değişik bir dünya olacak diyelim. Bugünlük de bu kadar. Burada noktayı koyalım. İsterseniz Mahfi abi, biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ederim.